Ayrım 15.
Okullarda öğretim sorunları. Cavit Binbaşıoğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi emekli öğretim görevlisi. Eğitler Yayınları. 4. kaset 2. yüz. Sayfa 161. Çocuk böylece çalıştığı sürece zihinsel yetilerini sürekli olarak geliştirir. Kuşkusuz bu sonucun alınması kolay olmaz. Her şeyden önce bunun ilgili tekniğinin iyi bilinmesi zorunluluğu vardır. Yazılı kaynakların öğretimde önemi. 1968 tarihli ilkokul programı öğretimde öğrencileri çeşitli yazılı kaynaklara başvurmaya yöneltici bir eğitim görüşünü benimsemiştir. Bunun bir gereği olarak öğrenciler bireysel ve küme çalışmaları içinde çeşitli yazılı kaynaklara başvurmaktadırlar. Bu konuda çocuklara çok kez "Konunuz budur. Bu konuyu çeşitli kitaplardan, ansiklopedilerden hazırlayın gelin" denir. Çocuklar da bunu kolay kolay yapamazlar. Çünkü onların bu konuda daha önce belirli bir yaşantısı yoktur. Sonra bu iş biraz da onların gücünün üzerinde bir iştir. Bunun için ödevi alan öğrenciler verilen konuyla ilgili olarak ellerinin altında ne kadar yazılı kaynak varsa okurlar. Anladıkları ya da anlamadıkları bilgileri toplarlar ve sonunda bir rapor halinde sınıfa getirirler. Çocuğa evde yardım eden biri yoksa bu konuda çocuğun yaptığı iş bulduğu her bilgiyi yazılı kaynaklardan aynen almak ve sonra da bunları alt alta sıralayıp bir rapor haline getirmektir. Böyle bir uygulamanın sonucu olarak da hazırlayan çocuğun bile anlamadığı karma karışık metinler sınıfa getirilmektedir. Bunların büyük bir kısmı da ilkokul çocuğu için gereksiz ve çocuğun zihin düzeyinin üzerindedir. Böylece yazılı kaynaklar üzerinde çalışmaya dayanan bu değerli yöntem, uygulamada kullanılan yanlış davranışlar yüzünden değerini yitirmektedir. Aslında bu yetenek kolay kolay kazanılamaz. İlkokul çocuğundan bu konuda olgun bir yetenek bekleyemeyiz. Ancak bazı temel yaşantılar kazandırılabilir. İlkokul programında istediği herhalde budur. Burada hemen pek çok öğretmende bulunan bir hastalığı belirtmeliyiz. Bilgi, bilgi, çok bilgi. Bu hastalık yalnız ilkokullarda değil, hemen bütün okullarımızda vardır. Bu hastalığın en büyük tehlikesi konuyla ilgili olarak gerçekten öğrenilmesi gereken temel görüşlerin öğrenilmeyerek, öğrenilmemesi gereken gerektiği zaman bir ansiklopediye bakılabilecek olan şeylerin öğrenilmeye çalışılması, daha doğrusu ezberlenmesidir. Bu amaçla çocuklar çeşitli kaynaklara başvurdururlar. Çocuk ne kadar çok bilgiyle gelirse o çalışma o kadar iyi sayılır. Bunun öğretime, çocuğun eğitimine olumlu bir katkı yapıp yapmadığı hiç düşünülmez. Öğrenmede davranışın önemi. Bu davranışın üzerinde biraz düşünmek gerekir. Eğitimde önemli olan temel kavramlar üzerinde gereği kadar durup onları çeşitli yöntemleriyle incelemek ve o konularda bir görüş ya da davranışı geliştirmek midir? Yoksa ayrıntılarını bilmek midir? Hiç kuşku yok ki birincisidir. O halde ikincisine niçin önem veriyoruz? Bunun iki nedeni olabilir. 1. Birincisine değer verecek kadar yeni eğitim görüşüne sahip olmamak. 2. Yeni eğitim görüşüne sahip olduğu halde tembellik yüzünden konu üzerine ciddi eğilmemek. Bunun her ikisi de kabul edilebilecek bir tutum olamaz. Bir eğitimci olarak şunu bilmeliyiz ki abur cubur yemek iyi beslenme için nasıl yararlı değilse, gelişigüzel bilgi toplamak, bunları arka arkaya sıralamak ya da karmaşık olarak bir arada bulundurmak da sağlıklı bir eğitim için yararlı değildir. Yazılı kaynaklardan nasıl yararlanılır? Yazılı kaynaklardan yararlanma tekniği çocuğa tek başına kazandırılacak bir şey değildir. Bu teknik anlayarak okuma, not alma ya da özet çıkarma, eleştirme, çözümleme yapma, bileşim yapma gibi başka tekniklerin kazandırılmasına ya da bu konulardaki yeteneklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bunların her biri ayrı bir inceleme konusu olmakla birlikte yine de bu konuda bazı şeyler söylenebilir. Yazılı kaynaklardan yararlanmada her kaynağa verilecek değer amacımıza göre değişir. Amacımız öğretim için bir konuyu incelemekse hiç kuşkusuz ders kitabı en önemli kaynaktır. Amacımız belli bir konuda bir konferans hazırlamaksa her kaynağın değeri aşağı yukarı aynı olmakla birlikte yine de ağırlık verilen biri ya da birkaçı bulunur. Bilimsel konularda kimseden %100 bir yaratıcılık beklenemez. Ancak kişisel görüşlere de yer veren yeni bileşimler, sentezler beklenebilir. Buradan bir konuyu hazırlamada çoğu kez bir kaynağı esas almak gerektiği sonucu çıkar. Bu da öğretimde normal olarak ders kitabı ya da bunun yerine geçecek yardımcı ders kitabıdır. Diğer kaynaklar ancak bunu tamamlayan kaynaklardır. Bu nedenle öğretimde esas kabul ettiğimiz bu kaynağı temel kaynak diyebiliriz. Yazılı kaynaklardan hazırlanmak suretiyle ortaya konacak çalışma bunun eksikliklerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu nedenle öğretimde hazırlanacak raporun planı esas kaynaktakini andırmalıdır. Hiçbir kaynak kitabın planına uymadan öğrencinin yeni bir şey ortaya koyması öğretmenler ne kadar isterse de genellikle gerçekleşemez. Bu ancak yeter derecede uygulama yapıldıktan sonra ileri derecedeki okul ve sınıflarda olabilir. Biz böyle bir şeyi ilkokul 4. ve 5. sınıflarda okuyan öğrencilerden istediğimiz zaman umduğumuzu bulamayabiliriz. Öğretimde yazılı kaynaklardan yararlanırken temel kaynağın yerini böylece belirttikten sonra temel kaynaktan ve yardımcı kaynaklardan nasıl yararlanabileceğimizi açıklayalım. Özet çıkartma tekniği. Yazılı kaynaklardan yararlanmada ilk yapılacak iş özet çıkartma tekniğini iyi kavramaktır. Özet çıkarırken önce temel kaynak bölümleri ayrılır. Her bölümün özeti ayrı bir kağıda yazılır. Bu sırada bölümün başlığının alacağımız notların baş tarafına yazılması ihmal edilmez. Özet çıkartma, kimilerinin sandığı gibi yazılı kaynaktaki bir ya da birkaç tümceyi aynen almak demek değildir. Özet çıkarmada esas her paraftaki açıklanan düşünü bulmak ve bunu kendi sözcüklerimizle kendi tümce yapımıza göre yeniden yazmaktır. Bu kimi zaman bir, kimi zaman da birkaç tümce olabilir. Bu tümceler de ne kadar kısa ve öz olursa o kadar iyidir. Böyle olursa ileride bunları kendi yaşantımızda yeniden geliştirmek kolay olur. Buradaki kısalıkta bir ölçü bulunmalıdır. Sonradan okunduğu zaman anlaşılamayacak kısalıkta olan bir özetin de değeri yoktur. Özet çıkartılırken her düşün birer çizgi, tire ya da bir, iki gibi numaralarla alt alta sıralanır. Kimi zaman bir düşünü açıklayıcı nitelikte örnekler de vermek gerekir. Bu da sonradan daha iyi anımsanacak gibi yazılmalıdır. Burada bir noktaya daha değinmek gerekir. Öğrenciler çoğu kez yazılı kaynaklardaki örneklerin dışına çıkamazlar. Bu okunan parçanın iyice anlaşılmadığının bir belirtisidir. Öğrencileri okuduklarını anlamaya heveslendirmek için kitabın dışında örnek vermek zorunluluğunu koymalıyız. Böylece öğrenci okuduğunu daha dikkatli okuma alışkanlığı kazanır. Özet çıkarırken kimi zaman da harita, şekil ve grafik gibi düşüncenin somutlaşmasına yardım eden bir iş yapmak da gerekir. Üzerinde çalışılan konuyu bir biçimde somutlaştırabilmek eğitim yönünden çok değerlidir. Bu konunun iyice öğrenilmesine hizmet ettiği gibi öğrenciye herhangi bir konuyu çözümleme alışkanlığı da kazandırır. Özet çıkarmada önemli olan düşünü, fikri her zaman bulmak kolay değildir. Bu herhangi bir paragraf bütünüyle okunduktan sonra konuyla ilgili olarak amacımıza göre ne, niçin, nasıl, ne kadar, nerede gibi sorular sormakla olur. Bu sorulara paragrafta adeta yanıt aranır. Bu çeşit soruların hepsine yanıt aramak da gerekli değildir. Bir paragrafta çoğu kez bunların bir ya da ikisi işlenir. İyi yazılmış metinlerde paragraftaki öz düşün genellikle ilk tümcede bulunur. Diğer tümcelerde ilk tümcenin açıklanması ile ilgilidir. Bu kimi zaman son tümcede de olur. Kimi durumlarda da paragrafın ortalarında bulunur. Bu söylediklerimizin doğru olduğunun anlaşılabilmesi için bunların örnekler üzerinde sınıfta bizzat uygulayarak öğrencilere gösterilmesi gerekir. Yoksa bunun böyle olabileceğini söylemek yeterli değildir. Özet çıkarırken kimi zaman yazılı kaynaktaki bir tümce ya da paragrafı aynen almak zorunluluğu doğar. Herhangi bir düşünce kısa bir tümce ile açıklamak olanağı bulunmadığı zaman bu yola gidilir. Bu durumda o tümce tırnak işareti içine aynen alınır. O sözlerin kime ait olduğunu, nereden alındığını belirtmek için de yanına ayraç, parantez içinde kaynağın adı, yazarı, baskı yılı ve sayfa numarası belirtilir. Başkalarına ait olan söz ya da düşünceye saygı göstermek gerektiği, böylece çocuklara daha küçük yaştan başlatılarak öğretilmeye çalışılır. Üzülerek belirtilmelidir ki bugün okullarımızda yapılan çalışmalarda bu noktaya önem verilmemektedir. Birçok okullarda yapılan çalışmalarda kimi kaynaklardan alıntılar yapılmakta ama isim ve yer gösterilmemektedir. Bu doğru bir davranış değildir. Bizde kamuoyu böyle yapanların henüz ayıplayacak bir duruma gelmemiştir. Yerinde ve zamanında yer ve kaynak göstererek yazabilmek, başkalarının söyledikleri üzerinde düşünebilmek bir kusur değil, bir meziyettir. Temel kaynaktaki düşünler bu biçimde her bölüm ayrı bir kağıdın bir yüzünde olmak üzere özetlendikten sonra yardımcı diğer kaynakların incelenmesine geçilir. Yardımcı kaynaklardan bulunacak bilgilerin özetlenmesinde önceki kaynaklarda geçen bilgiler yinelenmemek koşuluyla ya her düşün ayrı kağıtlara yazılır, sonra temel kaynaklarla ilgili özetlerde ait olduğu bölümlere geçilir ya da doğrudan doğruya temel kaynakla ilgili özetlerin bulunduğu yerlere yazılır. İlkokul çocukları için ikincisi daha uygundur. Diğer şekli ancak büyükler uygulayabilir. Yazarın Rehberlik adlı kitabından. 22. Sınıfta öğrenci konuşmaları. Sınıfta öğrenci konuşmalarının önemi ve eğitim değeri. Sınıfta öğrenci konuşmaları eğitimde birçok şeyin göstergesidir. Bunun için bir dersliğe girildiği zaman öğrencilerin konuşup konuşmaması, konuştukları zaman da neleri konuştukları, derse olan katkıları ve sordukları soruların kalitesi, o sınıftaki eğitim ortamının ve uygulanan eğitim felsefesinin ve yöntemlerinin hemen anlaşılmasına yeter. Sınıf konuşmaları aynı zamanda okulun eğitim amaçları ile de ilgilidir. Eğitim anlayışları demokratikleştikçe öğrencilerin konuşmalarına önem kazanmıştır. Böyle bir durum öğretim yöntemlerinde de bir gelişmeye yol açar. Bütün bunların hepsi okulun ve sonuç olarak da eğitim sisteminin felsefesiyle ilgili bir sorundur. Eski eğitim çocuğu bir bilgi alıcı, öğretmeni de bir bilgi verici yahut bilgi aktarıcı olarak kabul ettiği için bunda öğrencinin konuşması pek söz konusu değildi. Bu anlayışa göre çocuk bilgisizdir, beceri ve alışkanlıklardan yoksundur. Bunları ona biz vereceğiz. Öğretmenin ödevi bütün koşulları hazırlayarak çocukları adeta istediği kalıba sokmaktı. Günümüzde de modern gibi gösterilen bazı eğitim tanımlarında çocuğa istediğimiz davranışları kazandırmak eğilimi vardır. Oysa eğitim bir öğrenciyi kuşatma, onu çekip çevirme davranışı değil, öğrencidekini ortaya çıkarma ve geliştirme davranışıdır. Bu da sınıfta ve her yerde öğrenciye önem vermekte, onu konuşturmakta, içindekileri ortaya döktürmekle mümkündür. Bunu da sağlayacak olan sınıfta öğrenci konuşmalarıdır. Eğitim ve öğretim, öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimi şart koşar. Geleneksel eğitimi devam ettirenler, sınıfta öğrenci konuşmasına yer vermezler. Bunu, verilen bir dersi engelleyici bir etken olarak görürler. Kuşkusuz derste herkesin her anda konuşması mümkün değildir. Ama konuşmak isteyenlere de dersin akışını engellememek koşuluyla, derse katkıda bulunmak için söz vermek, onları dinlemek gerekir. Sınıfta öğrenci konuşması ile ilgili ilkeler. Sınıfta öğrenci konuşmalarında esas olarak demokratik kurallara uyulur ve öğretmenden yahut ders küme çalışmaları yoluyla işleniyorsa ilgili kimseden izin alınarak konuşulur. Böyle olmakla birlikte bu kural çok sıkı kullanılırsa derse bazı önemli katkıları olacak kimselerin görüşleri sınıfa yansımayabilir. Çünkü sıra beklemeye tahammül edemeyen öğrenciler olabilir. Yerine ve durumuna göre böyle bir durumla karşılaşılabilir. Bu yapıldığı zaman öğretim atmosferi biraz daha rahatlık kazanır. Öğretmen-öğrenci etkileşimi daha samimi ve kolay olur. Her zaman değil, arada sırada olacak bu tür davranışlar bir disiplinsizlik belirtisi olarak görüldüğü zamanlar sınıfta konuşan öğrenci kalmayacaktır. Bu da yerleştirmeye çalıştığınız demokratik değerlerin gelişmesine engel olucu bir nitelik kazanır. Sınıfta öğrenci şu amaçlarla konuşur. 1. Anlayamadığı bir hususu öğrenmek amacıyla. 2. Açıklanan konu ile ilgili bir örnek vermek amacıyla. 3. Açıklanan konu ile ilgili kendi yaşantı ve görüşler arasında bir çelişki gördüğü zaman durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla. Bu amaçlarla sorulan soruların hepsi değerlidir. Bunun yanında olumsuz yönde başka amaçlarla sorulan sorular da olabilir. Bunları da şöyle sıralayabiliriz. 1. Sınıfta kendini göstermek, dikkatleri üzerine çekmek amacıyla soru sormak. 2. Öğretmeni zor durumda bırakmak amacıyla soru sormak. 3. Başkalarının sorduğu soruların önemsizliğini ve değersizliğini ortaya koymak amacıyla soru sormak. Bu tür soruların eğitim ve öğretim değeri olamaz. Bunlar bir takım duygusal bozuklukların sonucu olarak ortaya çıkan sorulardır. Buradan şu sonuca varabiliriz. O halde sınıfta sorulan soruların hepsi değerli olmayabilir. Kendini göstermek amacıyla soru soranlar bir yerde kendi kişiliklerini sergiliyorlar demektir. Bunlar genellikle bir aşağılık duygusunu, acısını çekenlerdir. Bu yönüyle kuşkusuz bu tür sorular da değerlidir. Bunlar eğitimde öğretmene bir ipucu verirler. Sonra öğretmen bunlarla ayrıca meşgul olur. Bunlara aşağılık duygusunun pençesinden kurtarmak için başka gösterebilecekleri işler verirler. Öğretmeni zor durumda bırakmak amacıyla sorulan sorular genellikle ya büyüklerin etkisiyle sorulan sorulardır yahut sınıfın en yaşlı öğrencileri tarafından sorulan sorulardır. Bunlar öğretmenin bilgisini denetlemek amacına yöneliktir. Özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler böyle durumla sık sık karşılaşırlar. Ortaokul ve lise gibi ileri düzeydeki okullarda çokça görülür. Örneğin matematik yahut fizik ile ilgili bir problem varsa sorulur. Bu gibi durumlarda sorulan sorunun gerçek bir içten soru mu yoksa öğretmeni zor durumda bırakmak amacıyla sorulmuş bir soru mu olduğunu anlamak görevi öğretmene düşer. Öğrenci soruları karşısında öğretmenin davranışı. Sorulan soru aynı zamanda soruyu soranın bilgi ve zihin düzeyinin de bir ölçütünü verir. Bu bakımdan öğretmen bir sorunun içten bir soru mu yoksa içten olmayan bir soru mu olduğunu kestirmekte fazla güçlük çekmez. İçten olmayan soruları gereksiz bir soru olarak kabul eder ve bunlara yanıt vermez. Yahut bunun içten olmayan bir soru olduğunu bildirmekle yetinir. Başkalarının sorduğu soruların önemsizliğini ve değersizliğini ortaya koymak amacıyla sorulan sorularda kıskançlık, hasetlik gibi çeşitli olumsuz duygusal sorunlarla dolu olanların sorduğu sorulardır. Ancak bu grubu oluşturan insanlar arasındaki ilişkiler belirli bir biçim aldıktan sonra güçlükle anlaşılabilir. O takdirde bu durumu soruyu soran kimseye pek fark ettirmeden rehberlik anlayışı içinde uygun ve doğru yanıtlar vererek konuya fazla girmeden geçiştirmek gerekir. Bu tür soruların dışında kalan sorulara yanıt verirken öğretmenin takınacağı tutum ve davranışlar da çok önemlidir. Burada öğretmen değişik şekillerde hareket edebilir. Bunlardan birkaçı şunlardır. 1. Öğretmenin sorulara doğrudan doğruya yanıt vermesi. 2. Soruyu soran kişiye yeniden sorular sorarak yanıtı çocuğun kendi kendine bulabilmesini istenmesi. 3. Sorulan soruyu yeniden sınıfa sorarak ve alınan yanıtları eleştiriye tabi tutarak doğru cevabı sınıfın bulmasına rehberlik edici bir tutum takınılması. Bu yöntemlerin her birinin yerine ve duruma göre değeri vardır ve kullanılması gerekir. Birincisi kısa sorulara verilecek kısa yanıtlar için daha uygundur. Diğerleri daha ayrıntılı yanıtlara gereksinim gösterir. Tek kişiyle yapılacak konuşmalar pek uzun sürmemelidir. Bunlar 2-3 dakika içinde bitirilmelidir. Sınıfça verilecek yanıtlar kısa bir tartışmadan sonra verilmeli, her yanıtın doğru ve yanlış olabileceği yönler tartışmaya açılmalıdır. Bunların makul bir süre içerisinde bitirilmesi gerekir. Tartışmaların sınıfta uzayıp gitmesine fırsat verilmemelidir. Bu takdirde tartışmalar verimsiz bir nitelik kazanabilir. Derste deney yapmak, bir durumu çok dikkatli izlemek gibi hallerde öğrencilerin hiç konuşmaması gerektiği zamanlar da vardır. Öğrenciler buna da alıştırılmalıdır. Konuşmalar tam yerinde ve zamanında yapılmalıdır. Bununla birlikte önemli olan derste öğrencilerin soru sormalarıdır. Öğretmen sınıfta buna engel olucu bir tutum ve davranış göstermemelidir. Öğretmen Dünyası, Sayı 126, Haziran 1990. 23. Öğretimde alıştırma. Alıştırmanın eğitim ve öğretimdeki önemi ve değeri. Alıştırma, öğretimde herhangi bir tepkiyi doğru ve hızlı yapmak amacıyla yapılan bir etkinliktir. Bu bakımdan alıştırma, öğrenme sürecinin bir parçasıdır. 20. yüzyılın başlarında Thorndike'nin geliştirdiği öğrenme ilkelerinden sonuncusunu teşkil eder. Öğrenilen herhangi bir şeyin kalıcılığını ya da sürekliliğini sağlamak alıştırma ile mümkündür. Öğretimde öğrenilen herhangi bir tepki alıştırma yapılmayacak olursa kısa zamanda unutulur. Bunu sağlamak için öğretimde alıştırmaya önem verilir. Öğretimde alıştırma öğrencilere kuramsal bilgi ve becerilerin verilmesiyle uygulama arasında bir yerde bulunur. Yani alıştırmanın sonucunda uygulama yapılır. Uygulamada konunun gerçek yaşamda yer alışı söz konusudur. Alıştırmanın bir de öğrenim derecesinde yer alan şekli vardır. Bu özellikle beceri öğrenmelerinde görülür. Bunda öğrencileri doğru tepkiye alıştırmak için sinir ve kaslar arasındaki eşgüdümü sağlamak amaçlanır. Okula yeni gelen çocuklara ilk okuma ve yazma alıştırmaları yaptırmak gibi. Öğrenci bu çalışmalardan sonra öğretime başladığı zaman konusunu daha iyi öğrenebilir. Genellikle beceri öğrenmelerinde öğretime hazırlık niteliğindeki böyle alıştırmalara gerek vardır. Bu çalışmalarındaki hareket tarzları gerçek duruma ne kadar yakın olursa bunlardan alınacak sonuçla o kadar başarılı olur. Bizi burada asıl ilgilendiren öğrenme sonucunda yapılan alıştırmalardır. Thorndike'nin öğrenme ilkelerine göre öğrenmede gerçekleştirilecek ilk ilke güdüleme, ikinci ilke sınama yanılma, üçüncü ilke pekiştirme yahut etki ilkesidir. Pekiştirme yahut etki ilkesinde esas olarak öğrenme gerçekleşir. Yani öğrenci sınama ve yanılmalarla kazanılan yaşantılar yoluyla davranışını değiştirir. Kısaca daha önce yapamadığı bir tepkiyi yapabilir hale gelir. Fakat bunun üzerinde çeşitli zamanlarda ve çeşitli biçimlerde alıştırma yapılmayacak olursa öğrenilen bu doğru tepki bir süre sonra kaybolur. Biz buna unutma deriz. Alıştırma şekilleri. Alıştırmalar yalın ve karmaşık olabilir. Yalın alıştırmalar fazla zihin gücü harcamayı gerektirmezler. Öğrenilen doğru tepkiye uygun bir hareketin yinelenmesi gibi. Bir beden hareketini yeniden yapmak, dil öğrenmesinde tümce içinde bir ismin ya da bir sıfatın yerine bir başka isim ya da bir başka sıfatı koymak, bu anlamda bir alıştırma yapmaktır. Böyle alıştırmalara İngilizce'de drill deniyor. Bizde de bunun yerine alıştırı sözcüğü kullanılmıştır. Alıştırmanın daha karmaşık şekillerinde öğrenen kimsenin daha fazla zihinsel etkinlik göstermesi istenir. Bu yalın da olsa bir sorun çözme işidir. Öğrenen kişi zeka ve bilgi testlerinde olduğu gibi içinde çeşitli seçenekler bulunan bir durumla karşılaştırılır. Bu durumda kişiden eskiden öğrendiği bilgileri kullanarak uygun olan doğru davranışı göstermesi istenir. Bu artık yalın bir hareket değildir. İşin içine zihinsel işlevler de girmiştir. Burada kişi düşünecek, bir takım yargılamalar yapacak ve en sonunda doğru olan tepkiyi gösterecek ve çeşitli yinelemelerle öğrendiği konuyu pekiştirecektir. Bunun da kendi içinde verilen sözcüklerden doğru olanı buldurmak ve yerine koymak, bir sorun, problem, çözdürüp doğru yanıtı bulmak gibi kimi zaman konu ile ilgili bir sorunu tartışmak da aynı amaca hizmet eder. Alıştırmanın öğretimdeki önemini ve değerini bilen ders kitabı yazarları, kitapta yer alan her konunun sonunda yukarıdaki türlerden birine ya da birkaçına yer vererek öğrenmenin pekiştirilmesine yardım ederler. Öğretmenin de bunların gerçekleştirilmesine önem vermesine ve varsa kendi hazırlıklarını da bunlara eklemesine gerek vardır. Bunlar yapılmayacak ya da öğretimde gereği gibi yer verilmeyecek olursa, o zaman öğretilen şeylerin bir süre sonra unutulmalarını beklemek gerekir. Thorndike, öğrenmede alıştırma ilkesini sonuncu ilke olarak ortaya koyduktan sonra öğretimde alıştırma yapmak bir süre sonra moda oldu. Her öğretmen durmaksızın öğrencilere alıştırma niteliğinde ödevler verdi. Bunların çoğu bilinçsizce yapılan alıştırmalardı. Bunun farkına varan eğitimciler alıştırma konusuna yeniden eğildiler, alıştırma konusunda yeni araştırmalar yapmaya başladılar. Eğitimciler araştırmalarında daha çok en etkili alıştırma şekilleri üzerinde durdular. Alıştırmada anlam ve genellemenin yeri. Alıştırmada önemli olan anlamdır. Öğrenen kimse, alıştırma ile verilmek istenen anlamı ne kadar iyi kavramışsa, alıştırmada o kadar başarı ya da verim elde edilir. O halde bir konu iyice kavranmadan o konuda alıştırma yaptırmamak gerekir. Yaptırılırsa bilinmeyen ya da yanlış olarak bilinen bir şeyin pekiştirmesi yapılmış olur. Zaten bu aşamada öğrenci de alıştırmaya karşı kendiliğinden bir ilgi ve gereksinim duymaz.